Ayrım 43. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1376. Alman zırhlı grubu 17 Aralık gecesi Stavelot'a vardı ve böylece Amerikan 1. Ordusunun Spa'daki karargahına 12 kilometre yaklaştı. Karargah alelacele boşaltıldı. Daha önemlisi, Amerikalıların milyonlarca galon benzin yığmış oldukları ikmal depoları da 1-2 kilometre ilerideydi. Bu depo ele geçirilirse zaten az olan petrol ikmalinin gecikmesi yüzünden gittikçe yavaşlayan Alman zırhlı tümenleri o zaman hızlı hızlı ilerleyebileceklerdi. Scorsese'nin Amerikan elbisesi giymiş, Amerikan tanklarıyla Amerikan kamyon ve ciplerine bindirilmiş panzer taburu 150 denen birliği daha da ileride bulunuyordu. 40 kadar cip dağılan cepheye sızmış, birkaç tanesi Moise nehrine kadar varmıştı. Ayın 16'sında yanında Greif harekatının birkaç kopyası bulunan bir Alman subayı yakalandığı zaman Amerikalılar durumu anladılar. Ama bunun anlaşılmasıyla Scorsese askerlerinin yarattığı ilk kargaşalık önlenemedi. Askerlerden kimileri yol kavşaklarında Amerikan askerleri gibi duruyor, Amerikan askeri trafiğini yanlış yollara çeviriyordu. Amerikan askeri elbisesi giymiş esir Almanların birçok Scorsese komandosunun Eisenhower'ı öldürmek üzere Paris'e doğru yola çıkmış olduklarını büyülterek anlattılar. Bu hikayelere 1. Ordu Haber Alma Dairesi inandı. Bu yüzden cepheden Paris'e giden yollarda binlerce Amerikan askeri Amerikan inzibat erleri tarafından günlerce durduruldu. Durdurulan erlere World Series'i kim kazandı, Amerika'da doğduğun eyaletin merkezi nedir gibi sorular soruldu. Böylelikle kimliklerinin tespitine çalışıldı. Birçokları hatırlamıyorlar ya da bilmiyorlardı. Bu arada Amerikan elbisesi giymiş birçok Alman yakalandı. Hemen yakalandıkları yerde kurşuna dizildiler. Birçokları askeri mahkemeye verilerek idam edildi. Scorsese'nin kendisi 1947 yılında Dachau'da bir Amerikan mahkemesinde yargılandı. Sonunda beraat etti. Sonra İspanya'ya ve Güney Amerika'ya gitti. Büyük bir çimento işi kurdu, hatıralarını yazdı. Ardennes'te 4 zayıf tümenin dağılmasından sonra 1. Amerikan ordusu, dağınık birliklerinin gösterdiği inatçı ve kuvvetli direnme Alman ilerlemesini yavaşlattı. Monschau ile Bastogne'deki yarmaların kuzey ve güney omuzlarının iyice dayanmaları sonunda Hitler kuvvetleri dar bir çıkıntının içinde sıkıştılar. Bastogne'deki Amerika savunması bu kuvvetlerin kaderini çiziyordu. Bu yol kavşağı Ardennes'in ve arkasındaki Moise nehrinin korunmasında kilit noktasıydı. Burası iyice tutulacak olursa hem Dinant'ta Moise nehrine varmak isteyen Manteuffel'ın 5. Panzer ordusunun ana yolları tıkanmış olacaktı. Hem de daha ileriye gitmek üzere hazırlanmış olan büyük sayıdaki Alman kuvvetleri yerlerinden kıpırdayamayacaklardı. 18 Aralık günü sabahı Manteuffel'ın zırhlı kolbaşıları şehre 22 kilometre yaklaşmış bulunuyorlardı. Şehirdeki Amerikan birliği de bir kolordu kurmay karargahından ibaretti. Onlar da şehri boşaltmaya hazırlanıyorlardı. Ama Reims'te revizyondan geçmiş 101. Hava Piyade Tümeni 17. günü akşamüstü 150 kilometre kadar uzakta bulunan Bastogne'a varmak üzere bütün hızıyla harekete geçmek emrini aldı. Geceleyin kamyonların farları altında son süratle ilerleyen tümen 24 saat içinde Almanların gelmesinden az önce şehre vardı. Kesin bir yarıştı bu. Yarışı Almanlar kaybetti. Bastogne'un kuşatmış oldukları halde tümenlerini yeniden Moise'ye doğru yürüyüşlerine devam ettirmek üzere şehrin çevresinde toplanmakta zorluk çektiler. Bu yüzden yol kavşağını oyalamak ve şehri almaya çalışmak için gerilerinde kuvvetli birlikler bırakmak zorunda kaldılar. Alman 67. Zırhlı Birliği Komutanı General Heinrich von Lüttwitz, 22 Aralık'ta 101. Hava Piyade Tümeni Komutanı General A.C. MacAuliffe'ye yazılı bir nota gönderdi ve şehrin teslimini istedi. General bu notaya sonradan meşhur olan şu bir tek kelimeyle cevap verdi: Nuts. Hitler'in Ardennes'te oynadığı kumar Noel'den bir gün önce kesin noktasına vardı. Alman 2. Panzer Tümeni'nin bir keşif taburu bir gün önce Dinant'ta Moise'nin 4,5 kilometre doğusundaki tepelere varmıştı. Nehrin yamaçlarını inmeden önce tankları için benzin ve bir miktarda takviye bekliyordu. Ne benzin ne de takviye geldi. Bu sırada Amerikan 2. zırhlı tümeni kuzeyden darbeyi indirdi. Patton'ın 3. ordusundan birkaç tümen de güneyden harekete geçmiş, Boston'a takviye etmeye gidiyordu. Manteuffel'ın sonradan yazdığına göre, 24. günü akşamı harekatımızın son noktasına vardığımız açıktı. Hedefimize hiçbir zaman ulaşamayacağımızı anlamıştık. Dar ve derin Alman çıkıntısının kuzey ve güney kanatlarındaki baskı gittikçe artıyordu. Noel'den 2 gün önce de hava artık açtığı için İngiliz-Amerikan Hava Kuvvetleri dar ve dik dağ yollarında harekat halinde bulunan Alman ikmal kuvvetlerine veryansın ediyorlardı. Almanlar Boston'u almak için son bir teşebbüse daha giriştiler. Noel günü gece saat 3'ten başlayarak bütün gün ard arda hücumlara geçtiler. Ama McAuliffe'in savunucuları dayandı. Ertesi gün Patton'ın 3. ordusundan zırhlı bir kuvvet güneyden yetişerek şehri kurtardı. Şimdi Almanlar için asıl sorun dar koridorda sıkışıp kalan kuvvetlerini irtibatları kesilmeden ve imha edilmeden geri almaktı. Ama Hitler herhangi bir çekilmeyi kabul etmiyordu. 28 Aralık günü akşamı yalnız askerlerden oluşan bir konferans topladı. Bulge'deki Alman kuvvetlerini zamanında çekmek gerektiği konusunda Rundstedt ile Manteuffel'ın verdiği öğütleri dinleyeceği yerde taarruza yeniden geçilmesini, Bastogne'a hücum edilmesini ve Meuse'ye doğru yürüyüşe yeniden başlanmasını emretti. Ayrıca güneyden Alsace'den de hemen bir taarruza geçilmeliydi. Patton tümenlerinden birkaçını Ardennes'e gönderdiği için buradaki Amerikan hattı zayıflamıştı. Generaller ne Ardennes'te ne de Alsace'de yürüyüşe geçecek kuvvetleri bulunmadığını söyledikleri halde Hitler bunlara hiç kulak asmadı. Baylar, ben 12 yıldır bu işin içindeyim ve şimdiye kadar da hiçbir kimsenin karşıma çıkıp da her şeyin hazır olduğunu söylediğini işitmedim. Siz hiçbir zaman iyice hazır olmazsınız, bu açık. Konuştu, konuştu, boyuna konuştu. Bu toplantıda tutulmuş ve hemen hemen hiç bozulmamış olarak ele geçen steno notlara bakılırsa Hitler saatlerce konuşmuş olacak. Bu tutanak Führer toplantılarının fragment 27'sindedir. Gilbert'in Hitler Directs His War adlı kitabının 158-178 sayfalarında tam metin vardır. Sözünü bitirmeden çok önce generaller herhalde başkomutanlarının gerçekler karşısında kör olduğunu ve hayaller içinde kendisini yitirdiğini anladılar. Sorun şu, Almanya ya var olmakta devam edecek ya da mahvolacak. Savaşın kaybedilmesi demek, Alman halkının yok olması demektir. Bundan sonra Roma ve 7 yıl savaşında Prusya tarihi üzerine uzun bir ders verdi. Sonunda yine günün sorunlarına döndü. Ardennes taarruzunun umulan şekilde kesin başarıyla sonuçlanmadığını kabul etmekle birlikte tüm olarak durumda hiç kimsenin 15 gün önce inanmadığı bir değişiklik olduğunu söyledi. Düşman bütün taarruz planlarını bir yana bırakmak zorunda kaldı. Yorgun birliklerini savaşa sürmek zorundaydı. Harekat planları olduğu gibi alt üst oldu. Ana yurtlarında onları çok eleştiriyorlar. Düşman için çok kötü psikolojik bir an. Ağustos'tan belki de gelecek yılın sonundan önce savaş şansının kendilerinden yana dönmeyeceğini anladılar. Bu son cümle sonunda yenilgiyi kabul ettiği anlamına mı geliyordu? Hitler hemen böyle bir izlenimi düzeltmeye çalıştı. Sözlerime hemen şunu ekleyeyim ki, baylar, bu savaşın kaybedileceğini en ufak bir ihtimal olarak bile düşündüğümü sanmayın. Ben teslim olmak kelimesini hiçbir zaman öğrenmedim. Benim için bugünkü durum yeni değil. Daha kötü durumlara düştüğüm oldu. Bunu söyleyişimin nedeni, amacıma neden bu kadar bağnazlıkla sarıldığımı, neden beni hiçbir şeyin yoramayacağını size anlatmak içindir. Dertlerin içinde ne kadar ızdırap çekersem çekeyim, dahası bu dertler yüzünden vücudum ne kadar sarsılırsa sarsılsın, hiçbir şey terazinin kefesi sonunda bizden yana ağır basmadıkça, savaşmak konusundaki kararımda en ufak bir değişiklik yapamaz. Bundan sonra generallerden yeni taarruzları bütün ateş güçleriyle desteklemelerini istedi. O zaman Amerikalıları olduğu gibi yere sereriz. O zaman neler olacağını görürüz. Düşmanın eninde sonunda 45 Alman tümenine dayanabileceğine inanmıyorum. Biz alın yazısını yeneceğiz. Çok geç kalmıştı. Bu sözleri gerçekleştirecek askeri güç kalmamıştı Almanya'da. Hitler yılbaşı günü Saar'da 8 Alman tümenini savaşa sürdü. Bunu Heinrich Himmler'in komutasında bulunan Alman generalleri için kötü bir şaka olmuştu bu. Bir ordunun yukarı Rhine'da giriştiği başka bir taarruz izledi. İki çıkışta fazla ileri gidemedi. 3 Ocak'ta başlayan ve Ardennes savaşlarının en şiddetlisini yapan 9 tümenlik 2 kol ordunun Bastogne üzerine giriştiği büyük taarruzda önemli bir sonuç vermedi. Almanlar 5 Ocak'ta bu kilit şehri alamayacaklarını anladılar. O sırada 3 Ocak'ta kuzeyden başlayan İngiliz-Amerikan karşı taarruzu yüzünden irtibatı kaybetmek tehlikesiyle de karşılaşmış bulunuyorlardı. Bastogne kuzeydoğusunda Hofvalize'de kuşatılmak tehlikesine düşen orduların komutanı Model sonunda 8 Ocak'ta geri çekilmek iznini aldı. 16 Ocak'ta yeni Hitler'in insan, top ve cephane bakımından son yedeklerini de savaşa sürmeye başladığından tam bir ay sonra Alman kuvvetleri eskiden bulundukları hatta çekildiler. Ölü, yaralı ve kayıp olarak 120 bin insan, 600 tank ve sahra topu, 1600 uçak ve 6000 tekerlekli araç kaybetmişlerdi. Amerikalıların da kayıpları ağırdı. 8000 kişi ölmüş, 48000 kişi yaralanmış, 21000 de esir düşmüş ya da kaybolmuştu. 733 tank ve tank tahrip aracı kaybetmişlerdi. 1. SS Panzer Tümeni'ne bağlı Albay Jochen Piper'ın hücum grubu tarafından 17 Aralık'ta Malmedy yakınlarında soğukkanlılıkla öldürülen bir takım savaş esirleri de Amerikan ölüler arasındadır. Nürnberg'de ortaya çıkan bir tanıta göre 129 Amerikan eri öldürülmüştür. SS subaylarının sonradan yapılan duruşmalarında bu sayı 71'e indirildi. 1946 ihbarında Dachau'da bir Amerikan mahkemesinde yapılan duruşma garip şekilde sonuçlandı. Aralarında Piper'da olmak üzere 43 SS subayı ölüme, 23'ü de ömür boyunca, 8'i daha kısa sürelerle hapse mahkum edildi. Bulge'nin kuzey bölümünde savaşmış olan 6. SS Panzer Ordusu'nun komutanı Zeb Dietrich 25 yıl hapis yedi. 1. SS Zırhlı Kol Ordusu'nun komutanı Kramer 10 yıla, 1. Panzer Tümeni'nin komutanı Hermann Pries 18 yıla mahkum edildi. Bu sırada Amerikan senatosunda özellikle ünlü senatör McCarthy'den bir gürültüdür koptu. SS subaylarına itiraflarda bulunmaları için barbarca işkenceler yapılmıştı. 1948 yılı Mart'ında ölüm kararlarının 31'i değiştirildi. Nisan'da General Lucius Clay ölüm kararlarını 20'den 6'ya indirdi. 1951 Ocağı'nda Amerikan Yüksek Komiseri John McCloy geri kalan ölüm kararlarını ömür boyu hapse çevirdi. Bu kitap yazıldığı sırada bütün mahkumlar serbest bırakılmış bulunuyorlardı. En az 71 silahsız Amerikan esirinin 17 Aralık 1944'te Malmedy yakınlarındaki karlı tarlalarda SS subaylarının verdikleri emirlerle ya da onların teşvikiyle soğukkanlılıkla öldürülmüş olduklarını hiçbir tartışmayı gerektirmeyecek kadar kesinlikle ispat eden belge, SS subaylarına kötü işlemler yapıldığı üzerine uydurulan iddialar arasında hemen hemen unutulup gitti. Amerikalılar kayıplarını yerlerine koyabilirlerdi ama Almanlar koyamazlardı. Son kurşunlarını da atmışlardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ordusunun giriştiği son büyük taarruz oldu bu. Taarruzun başarısızlığa uğraması Batı'da yenilgiyi kaçınılmaz kılmakla kalmadı, Hitler'in son yedeklerini de Ardennes'e sürmesi Doğu'da hemen etkisini gösterdi ve buradaki Alman ordularının alın yazısını çizdi. Hitler Noel'den 3 gün sonra batıdaki generallerine uzun uzun nutuklar çekerken Rus cephesinden iyimserlikle söz etmişti. Balkanlar kaybediliyordu ama Alman orduları Vistül'de ve Doğu Prusya'da Ekim'den beri demir gibi dayanıyorlardı. Ne yazık ki müttefiklerimizin ihaneti yüzünden, demişti Hitler. Yavaş yavaş geri çekilmek zorunda kaldık. Bütün bunlara rağmen Doğu cephesinde bütünüyle dayanmak mümkün olabildi. Ama ne kadar dayanabilecekti? Gideren Macaristan'da Rus tehlikesini önlemek ve Ocak ortalarında başlayacağı sanılan Polonya'daki Sovyet taarruzunu karşılamak için Noel akşamı Ruslar Budapeşte'yi kuşattıkları zaman Hitler'den takviyeler istedi. Gideren anlatıyor. Batılı müttefiklerin bombardımanları yüzünden Ruhr'un çalışamaz duruma geldiğini söyledim. Öte yandan yukarı Silezya sanayi bölgesi büyük çapta hala çalışabilir durumdaydı. Alman silah sanayinin merkezi doğuya kaymıştı. Yukarı Silezya'yı da kaybedersek bir iki hafta içinde yeniliriz dedim. Bütün bu sözler hiç para etmedi. Elim boş geriye döndüm. Hristiyanlıkla hiçbir ilgisi kalmayan bu çevrede kötü ve trajik bir Noel gecesi geçirdim. Buna rağmen Gideren Hitler'in karargahına 9 Ocak'ta 3. kere gitti. Yanına Doğu Cephesi Haber Alma Başkanı General Gehlen'i de almıştı. Gehlen, Rusların kuzeyde yeniden taarruza geçmeleri umulduğu bir sırada durumları tehlikeli olan Alman mevzilerini Führer'e harita üzerinde ve diyagramla anlatmaya çalıştı. Gideren açıklıyor. Hitler iyice zıvanadan çıktı. Haritaların ve diyagramların tamamıyla aptalca şeyler olduğunu söyledi ve bunları yapan adamı bir tımarhaneye kapatmamı emretti. O zaman ben de kendimi kaybettim ve eğer General Gehlen'i tımarhaneye kapatmamı istiyorsanız lütfen bana da aynı hakkı tanıyınız. Hitler Doğu cephesinde hiçbir zaman o günkü kadar kuvvetli yedek bulunmadığını söyleyince Gideren şu cevabı verdi. Doğu cephesi iskambil kağıtlarından yapılma bir eve benzer. Cephe bir noktada yıkılacak olursa hepsi birden çöker. Nitekim de öyle oldu. 12 Ocak 1945 günü Konyev'in Rus ordu grubu Varşova'nın güneyinde yukarı Vistül Nehri üzerinde Baranov'daki köprü başından harekete geçti ve Silezya'ya doğru ilerlemeye başladı. Daha kuzeyde de Jukov orduları Varşova'nın kuzeyinde ve güneyinde Vistül Nehri'ni geçtiler. 17 Ocak'ta Varşova alındı. Daha kuzeyde de iki Rus ordusu Doğu Prusya'nın yarısını almış Danzig Körfezi'ne doğru ilerliyordu. Savaşın en büyük Rus taarruzuydu. Stalin yalnız Polonya ve Doğu Prusya'da savaşa 180 tümen sürmüştü ve bu tümenlerin büyük bir kısmı zırhlıydı. 27 Ocak'ta Sovyet taarruzu başlayalı daha 15 gün olmuştu. Dalgalar halinde gelen Rus seli diyordu Gideren, bizim için çarçabuk büyük bir felaket halini almaya başladı. Bu sırada Doğu ve Batı Prusya'nın artık Almanya ile ilişkisi kalmamıştı. Jukov 15 gün içinde 330 kilometre ilerledikten sonra Lüben yakınlarında Oder nehrini geçti ve Alman topraklarına vardı. Berlin'e 150 kilometre kadar bir şey kalmıştı. Asıl büyük felaket Rusların Silezya sanayi bölgesine girmiş olmalarıydı. Silah yapımından sorumlu olan Albert Speer 30 Ocak'ta Hitler'e bir rapor sundu. O gün Hitler'in iktidara geçmesinin 12. yıl dönümüydü. Ve raporunda Silezya kaybının önemini belirtti. Rapor, savaş kaybedilmiştir diye başlıyor. Bunun nedenlerini soğukkanlılıkla ve tarafsızca anlatıyordu. Silezya madenleri Ruhr bombardımanından beri Alman kömürünün %60'ını sağlamaktaydı. Almanya'da demir yollarının, elektrik santrallerinin ve fabrikalarının yalnızca 2 haftalık stokları kalmıştı. Silezya kaybedilmiş olduğuna göre Speer bundan böyle Almanya'nın 1944'ten beri çıkardığı kömürün ancak 1/4'ünü, çeliğin ise 1/6'ını sağlayabileceğini söylüyordu. Bu durum 1945'in bir felaket yılı olacağını açıkça gösteriyordu. Gideren'in sonradan anlattığına göre Führer Speer'in raporuna şöylece bir göz attı. İlk cümleyi okudu, sonra kasasında saklamasını emretti. Speer'i yalnız başına görmek istemedi ve Gideren'e şunu söyledi. Artık kimseyi yalnız başıma görmek istemiyorum. Bana her zaman kötü şeyler söylüyor. Buna tahammülüm yok. Jukov askerlerinin 27 Ocak öğleden sonra Oder nehrini geçerek Berlin'e 150 kilometre bir mesafeye gelmesi Hitler'in karargahında ilginç bir tepki yarattı. Ve bu tepki o sırada Berlin'deki başbakanlık binasına nakledilmiş olan karargahta sonuna kadar sürdü. Duruma çok üzülen Gideren Ayın 25. günü Ribbentrop'a telefon etmiş, kendisinden batıda hemen bir ateşkes teşebbüsüne girişmesini istemişti. Böylelikle serbest kalacak Alman ordularını doğuda Ruslara karşı kullanacağını ummuştu. Dışişleri Bakanı bu isteği hemen Führer'e yetiştirdi. Hitler de önce Genelkurmay Başkanı'nı bir güzel haşladı, sonra da vatan hainiyle suçladı. Ama iki gece sonra Hitler, Göring ve Jodl doğudaki bozgunun etkisinde kalarak artık batıdan bir ateşkes istemeye bile lüzum kalmadığını düşünecek duruma düştüler. Batılı müttefiklerin Bolşevik zaferinin sonuçlarından korkarak kendi ayaklarıyla Almanlara yanaşacaklarından emindiler. 27 Ocak'ta Führer'in yaptığı toplantının bir parçası bu sahneyi çok iyi yansıtıyor. Hitler, İngilizlerin Rus ilerleyişinden memnun olduklarını sanıyor musunuz? Göring, Ruslar Almanya'nın her yanına girerlerken bizim onlara karşı geleceğimizi elbette ki düşünmemişlerdir. Ruslar Almanya'nın içerilerine kadar her gün biraz daha fazla sokulurken ve bütün Almanya'yı ellerine geçirirlerken bizim aptal gibi onlara karşı durmayacağımızı elbette ki hesaba katmışlardır. Jodl, onlar Ruslara her zaman kuşkuyla bakmışlardır. Göring, durum böyle devam ederse bir iki gün geçmez İngilizlerden bir telgraf alırız. İşte Nazi İmparatorluğu'nun liderleri umutlarını bu kadar çürük bir pamuk ipliğine bağlamışlardı. Batı'ya karşı Nazi-Sovyet paktını imzalayanlar İngilizlerle Amerikalıların Rus istilacılarını püskürtmek konusunda kendilerine neden katılmadıklarını sonunda anlayamayacak duruma düşmüşlerdi. Alman ordularının çöküşü. 1945 ilkbaharında Nazi İmparatorluğu'nun sonu çarçabuk geldi. Ölüm krizleri Mart'ta başladı. Ruhr'un büyük bir bölümü bombardımanlardan yıkılmış ve Yukarı Silezya'da elden çıkmış olduğu için Şubat ayında kömür üretimi bir yıl öncesinin 1/5'ine düşmüştü. İngiliz-Amerikan bombardımanlarının tren yollarını ve su nakliyatını bozması yüzünden ürünün pek azı gereken yerlere ulaştırılabiliyordu. Führer'in toplantılarında en çok konuşulan konu kömür sıkıntısıydı. Dönitz, gemilerinden çoğunun yakıt yokluğu yüzünden limanlarda boş yattığından yakınırken, Speer elektrik santralleriyle silah fabrikalarının aynı nedenden dolayı aynı durumda bulunduklarını soğukkanlılıkla anlatmaya çalışıyordu. Romanya ve Macaristan'daki petrol kaynaklarının kaybedilmesi ve Almanya'daki sentetik petrol fabrikalarının bombalanması yüzünden bir benzin buhranı yaratmıştı. Bu yüzden savaşa gerekli avcı uçakları alanlardan kalkamıyor, müttefiklerin yaptıkları hava hücumlarıyla oldukları yerlerde imha ediliyorlardı. Birçok panzer tümenleri tank depolarında yakıt olmadığı için harekete geçemiyordu. Bir zamanlar yalnız halkı ve askerleri değil, Gideren gibi kalın kafalı generalleri bile oyalamış olan yeni mucize silahlar Martavalı'na artık kimse inanmıyordu. Eisenhower'ın kuvvetleri Fransız ve Belçika kıyılarını yeniden ele geçirdikleri zaman İngiltere'ye yöneltilen V-1 uçan bombaları ile V-2 roket rampaları hemen hemen tamamıyla harap olmuş, ancak Hollanda'da birkaç tane kalmıştı. İngiliz-Amerikan kuvvetlerinin Alman sınırlarına varmalarından sonra Anvers'e ve öteki askeri hedeflere 2 V bombasından da aşağı yukarı 8000 kadar atılmıştı. Ama bombalar pek az hasar yapabilmişti. Hitler'le Göring, yeni jet avcı uçaklarının müttefik uçaklarını havalardan sileceğini, bu çeşit uçaklardan yoksun olan İngiliz-Amerikan uçucularının Almanya bu çeşit uçaklardan 1000'den fazla yapmıştı, Almanlara başarılı bir şekilde karşı koyamayacaklarını düşünmüşlerdi. Elbette ki müttefiklerin bilinen avcı uçakları havada Alman jetleriyle baş edemeyeceklerdi. Ama ne yazık ki bu uçaklardan ancak birkaçı havalanabiliyordu. Jetler için özel yakıt çıkaran rafineriler bombardımanlarla tahrip olunmuş, bu çeşit uçaklar için yapılan uzun pistler müttefik uçucular tarafından kolaylıkla tespit edilmiş ve jetler bulundukları yerlerde imha olunmuştu. Grand Amiral Dönitz, yeni elektro denizaltıların denizde bir mucize yaratacağını, Kuzey Atlantik'teki İngiliz-Amerikan hayat yollarına yeni darbeler indireceğini söyleyip duruyordu. Ama donanmaya katılan 126 tekneden ancak ikisi 1945 Şubat'ında denize indirilebilmişti. Londra ile Washington'u bir hayli tedirgin eden Alman atom bombasına gelince, Hitler bu işle fazla ilgilenmemiş ve Himmler de atom bilginlerine sinirlenerek bunları tutuklamış ya da kimilerini kendince daha önemli saydığı saçma sapan bilimsel deneylere vermiş. Bu yüzden atom bombası büyük bir gelişme gösterememişti. Amerikan ve İngiliz hükümetleri 1944 yılından önce Almanların bu savaş içinde bir atom bombası yapamayacaklarını öğrenince rahat bir soluk aldılar. Bunu nasıl öğrendikleri burada anlatılamayacak kadar uzun, ilginç bir hikayedir. Profesör Samuel Goudsmit bunu Alsos adlı kitabında çok iyi anlatmıştır. Alsos, Batı Avrupa'da Eisenhower ordularının arkasından giden ve kendisinin de başında bulunduğu Amerikan bilim misyonunun şifresidir. Eisenhower'ın 70 tümene çıkan ordularının kıskacı 8 Şubat'ta Rhein üzerinde kapanmaya başladı. Almanların burada yalnızca bir oyalama savaşı yapacaklarını, kuvvetlerini muhafaza ederek hızlı akan aşılmaz geniş su engelinin arkasına çekileceklerini umuyordu. Rundstedt bunu sağlamak üzere Hitler'e başvurdu. Ama Hitler savaş boyunca bütün yenilgilerinde yaptığı gibi bu sefer de çekilmeye razı olmadı. Rundstedt'e bu çekilmenin yalnızca felaketi bir yerden alıp başka bir yere götürmek olacağını söyledi. Bu yüzden Alman askerleri Hitler'in direnmesi yüzünden oldukları yerlerde kaldılar ve dövüştüler. Ama uzun sürmedi bu. Ayın sonuna doğru İngilizlerle Amerikalılar Düsseldorf'un kuzeyinde birkaç yerde Rhein'e vardılar ve 10 gün sonra da Moselle nehrinden kuzeye doğru giden sol kıyıda kuvvetli mevziler tuttular. Almanlar ölü, yaralı ve esir olarak, esirlerin sayısı 293 bin kadardı, 350 bin kişiyle silah ve teçhizatlarının çoğunu kaybettiler. Hitler artık çılgına dönmüştü. 10 Mart'ta Rundstedt'i son bir kere daha görevinden attı, yerine İtalya'da inatla ve uzun bir süre çarpışan Feldmarschall Kesselring'i getirdi. Führer Şubat'ta bir kızgınlık nöbeti sırasında Cenevre Anlaşması'nı bozmayı düşündü. Ayın 19'unda yaptığı bir toplantıda söylediği gibi, böylece düşmana kendi varlığımız için elimizdeki bütün imkanlarla dövüşmeye kararlı olduğumuzu anlatmak istiyordu. Böyle bir tedbirin alınmasını kana susamış asker kaçağı Doktor Goebbels, Führer'e tavsiye etmişti. Alman şehirlerinin korkunç şekilde bombalanmasına karşılık ele geçecek bütün havacılar kurşuna dizilmeliydi. Toplantıda bulunan subaylardan birkaçı kanuni sakıncalar ileri sürünce Hitler kızarak şu cevabı verdi. Boş verin bunlara. Esirleri düşünmeyeceğimi, düşman esirlerine haklarının korunmasına ve bir misilleme yapılmasına aldırmadan istediğim işlemi yapacağımı gösterecek olursam birkaç Alman da kaçmadan önce iki kere düşünmek zorunda kalır. Dünyayı fethetme görevinde, misyonunda başarısızlığa uğrayan Hitler'in Valhalla'da Vatan gibi bir kan ve ateş denizi içinde yalnız düşmanın değil kendi halkının da kanları arasında ölmeye karar verdiğini gösteren ilk belirtiydi bu. Vatan, Nordik efsanesinde tanrıların en büyüğüdür. Savaşın ve savaşta ölenlerin tanrısıdır. Vatan, savaşta ölenleri Valhalla adındaki büyük sarayını alırdı. Sarayın duvarlarında kalkanlar, zırhlar, kılıçlar asılıydı. 540 kapısı vardı. Bu kapıların her birinden 800 muharip ölünceye kadar çarpıştıktan sonra girebilirlerdi. Vatan ölü muharipleri burada kabul ederdi. Ölüler burada gündüzleri savaşır, geceleri bayram yaparlardı. Çevirmen Concise Encyclopedia'dan. Görüşmenin sonunda Amiral Dönitz'den bu tedbirin iyi ve kötü yanlarını düşünmesini ve kendisine olabildiği kadar çabuk bir rapor vermesini istedi. Dönitz ertesi gün hazırladığı cevabı getirdi. Tam böyle bir adama yakışan bir cevaptı. Yararsızlığı yararından ağır basacaktır bu tedbirin. Herhalde dış görünüşü muhafaza etmek ve gerekli olduğuna inanılan tedbirleri önceden ilan etmeden almak daha doğru olur. Hitler bu görüşe istemeyerek katıldı. Esir edilen uçucular ya da öteki savaş esirleri, Ruslar hariç, genel bir kıyıma uğratılmadı ama birçokları öldürüldü ve sivil halk da paraşütle yere atlayan müttefik hava personelini linç etmeye kışkırtıldı. Mazney adında esir bir Fransız generali Hitler'in şahsen verdiği emir üzerine öldürüldü. Birçok müttefik savaş esiri de müttefik orduları tarafından kurtarılmasınlar diye Almanya'nın içerilerine İngiliz, Amerikan ve Rus uçaklarının bozduğu yollardan sürüler halinde sevk edilirlerken açlıktan ve susuzluktan öldü. 43. ayrımın sonu. Sayfa 1386.